Ayrım 35, sayfa 433. 2. Özel sanayi alanı. 1930'dan sonra Cihan İktisat buhranının da etkileri altında sanayi sahasında devletçiliğe yöneliş hareketini geçirmekle beraber Türkiye'nin iktisadi sisteminde karma ekonomi kuralları daima hakim kaldı. 1923-1930 arasında genel olarak sanayi koruma bakımından en önemli şart devletin gümrük istiklaline kavuşmasıydı. Gümrüklerde koruyucu tarifeler tatbikine imkan hasıl olmadıkça ne özel sanayi ne devlet teşebbüsleri için bir gelişme hamlesi hatta başlangıcı bahis konusu olamazdı. Bu imkana ancak 1929 Ağustos'unda kavuşuluyordu. Aynı mevsimde Cihan buhranına rağmen bu gümrük istiklaline kavuşulmuş olması ve aşağıda değineceğimiz sanayi teşvik edici ve koruyucu bazı kanunların kabulü özel sanayi alanına şüphesiz ki bazı kımıldanışlar getirmiştir. Ama bunu fazla büyütmemek gerekir. Çünkü bir taraftan sanayi teşvik kanunlarına gidilirken, diğer taraftan muamele vergisi ve sürprodüksiyon nizamnamesi gibi kısıtlayıcı ve bağlayıcı kayıtlarla bu gelişme maalesef frenlenmiştir. Çünkü muamele vergisi kanunu iptidai tezgah ve işletmelerin makinalı modern işletmeleri haline gelmesini önlüyor ve ilkel tesisi modern tesis aleyhine koruyordu. Muharrik kuvveti ve işçi sayısını artırmak vergi yükünü de yenileşen ve büyüyen tesisler aleyhine artırıyordu. Muafiyetler ilkel tesisler içindi. Sürprodüksiyon nizamnamesi ise güya yatırım israfına meydan vermemek amacıyla kurulacak özel teşebbüsler için iktisat vekaletinden müsaade almak mecburiyetini koyuyordu. Bu müsaadeyi koparmak çok kötü bir bürokrasi cihazı içinde bir mesele teşkil ediyordu. Kaldı ki herhangi bir sanayi kolunda istihsal fazlalığı olup olmadığını hiçbir surette takip edemeyen vekalet hemen her müracaata bu iş kolunda istihsal fazlalığı olduğu ve yeni tesislere gidilemeyeceği şeklinde verdiği cevaplarla hala izah edilemeyen bir gaflet veya bürokratik alışkanlık içinde özel sanayinin gelişmesini önlüyordu. Mesela memlekete büyük ölçüde pamuklu sanayi mamuleri ithaline devam edildiği halde iktisat vekaleti radyolarla memlekette pamuklu sanayi kolunda sürprodüksiyon olduğu gibi garip hareketlerde bulunuyordu. Hülasa özel sanayi 1930-1938 arasında devletin bu sektöre karşı olmasından değil yatırım darlıkları ve bazı kanun çelişmeleri yüzünden gereği gibi bir gelişme kaydedemedi. Cumhuriyetten önce Osmanlı ülkesinin sanayi sefaletine ait rakamları daha önce vermiştik. Cumhuriyetten sonra bu sahada gelişmeler kaydedilmekle beraber tabii çok yeterli derecelere varamadı. Sanayi Teşvik Kanunu'nun çıkmasına rağmen mesela 1935'te hem de eski devlet işletmeleriyle birlikte memlekette sanayi durumu şöyleydi. Müessese adedi 1161, günde çalışan işçi yekunu 77.400, muharrik kuvvet beygir kuvveti 169.384, senelik imalat ve istihsalat kıymeti 203.351.000 lira. Aynı yılda günde 11.705 işçi çalıştırıp 28.877.000 liralık imalat yapacak ve 33.000 beygir kuvvetini muharrik kuvvet kullanacak birinci 5 yıllık plana dahil 10 müessese henüz inşa halindeydi. 1936'da yeniden 82, 1937'de 104, 1938'de 31 müessese özel sahasına katılmış olup teşviki sanayi kanunundan istifade eden müesseselerin 1938 yılında ve eski devlet işletmeleriyle yeniden katılanlar da dahil olmak üzere durumu şöyle oldu. Müessese adedi 1394, muharrik kuvvet, beygir kuvveti 262.726, çalışan işçi miktarı 100.596, imalat ve istihsalat yekunu 285.008.000. 3. Mevzuat sahasında. Sanayileşme alanında koruyucu ve teşvik edici mevzuatın en başında gümrük istiklalini sağlayan ve dolayısıyla Türk mallarının yabancı mallara karşı gümrük tarifeleriyle korunmasını mümkün kılan Lozan Antlaşması'nı belirtmek elbette ki en önde gelir. Ondan sonra ve başlıca olarak 28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Sanayi Teşvik Kanunu belirtmeliyiz. Bu kanunun sanayiyi tarif ederek kurulacak sanayiye, belediye dışında veya belediye hudutları içinde arazi tahsisi kolaylıkları, yol, telefon tesisi, bina ve müştemilat vergi muafiyetleri, malzeme, mevaddı, iptidaiye, makine vesaire de gümrük muafiyetleri nakliyatta faydalar, hatta mamul maddeleri vekiller heyeti kararı ile prim gibi koruyucu hükümler tanıyordu. 8 Haziran 1929 tarihli ve sanayiyi koruyucu diğer bir kanun bu alanda ek hükümler de getirmiştir. Bunlardan başka bazı önemli sanayi tesisleri hakkında bir nevi imtiyaz kayıtları getiren kanunlar da vardır. Mesela 5-4-1925 tarih ve 601 numaralı şeker fabrikalarına başvurulan imtiyaz ve muafiyet hakkındaki kanun bunların ilkidir. 13 maddeden ibaret olan bu kanun şeker fabrikaları için o zaman mevcut olan kanuni korumalardan başka her biri için civar 5 vilayet dahilinde ayrıca şeker tesisleri kurulmasını önlüyordu. Bu hak 25 sene içindi. İstihsal olunacak şeker 8 sene müddetle istihlak resminden muaf tutuluyor, pancar için ayrıca vergi muafiyetleri tanınıyordu. Daha sonraları buna benzer bir kararname 7-2934'te ve 2162 numara ile Şişe Cam Fabrikası içinde çıkarılmıştı. İş Bankası'nın İstanbul'da kurduğu Şişe Cam Fabrikası'nı korumak üzere kararnamede adları sayılan 8 vilayette başkaca şişe cam fabrikaları kurulamayacağı kabul olunmuştu. Bu imtiyaz 25 sene sürecekti. 1954 yılına kadar çıkarılmış olan ve devlet işletme veya sermayeciliği ile ilgili bütün kanunu, kararname ve nizamnameleri ve iktisadi teşekküllerin özel kanunlarını Başvekalet Umumi Murakabe Heyeti'nin 1954'te yayınladığı Mevzuat isimli eserde toplu olarak bulmak kabildir. Keza böyle bir imtiyaz kararnamesi de İzmit'te devletçe kurulan kağıt sanayi için tanınmıştır. Sanayi teşvik kanunu çeşitli tadilleri uğramış ve bunu muvazi olarak çeşitli kararname ve nizamnameler çıkarılmıştır ki bunlar üzerinde ayrıca durmak bu kitabın hacmi içinde alınmamıştır. Resmi sektör için çıkarılan kanun ve kararnamelere daha önce değinilmişti. Burada ayrıca bu mevzuata girilemeyecektir. Ancak bir taraftan devlet işletmeciliği yolu ile üniteler tesisine gidilirken, diğer taraftan bunların işletme ve murakabe mevzuatı tamamen yetersizdi. 17.6.1938 tarih ve 3465 sayı ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile idare ve murakabeleri hakkındaki kanun çıkarılmış ve umumi murakabe heyeti kurulmuştur. Doktor Profesör Ernst E. Hirsch'ün ifade ettiği gibi başka memleketler içinde örnek olabilecek olan bu kanunun değerini önemli belirtmeliyiz. Dr. Ernst E. Körş'ün konferansı, Başvekalet Matbaası, 1945. Ancak iktisadi devlet teşekkülleri bir taraftan durmadan gelişir, genişlerken, diğer taraftan bu gelişmeyle orantılı kanun mevzuatının tamamlanmaması, nihai murakabe ve ibra organının yetersiz işlemesi, bu teşekküllerle ilgili idare, murakabe ve ibra fonksiyonlarına ait işlerde kanun bakımından açıklar vermiştir. Devlet sektörü, devlet kadar büyüme istidadını gösterdiği halde, devlet teşekküllerinin sadece anonim şirket sayılarak işin oldukça askıda bırakılması gibi cepheleri de vardır. Ama bununla beraber İsmet Paşa iktidarı zamanında devletçiliğe yönelişin çok cepheli, güçlü ve başarılı bir hareket olduğunu kesin olarak belirtmelidir. Sonra ayrıca aydınlığa çıkarılması gereken bir hali de bilhassa ortaya sermelidir. Bu hal şudur: görülemeyen ve unutulan olumlu bir gerçek. Daha önce de değindiğimiz gibi Cumhuriyet nizamında karma ekonomi daima bir sistem olarak kabul edilmiş, korunmuştur. Çeşitli uygulama hataları, hatta bazı çelişmeli mevzuat olsa bile bu iki sektörün bir arada varlığı ve gelişmesi daima esas alınmıştır. Bunun en belirli ifadesi Atatürk'ün direkt çalışmaları ile hazırlanan aşağıdaki formüldür. Bu formül Atatürk'ün bizzat uğraşmaları, tadil ve tasdihleri ile elden geçtikten sonra Profesör Afet İnan'ın Vatandaş için Medeni Bilgiler eserinde neşredilen formüldür. Bu tasih, tadilleri gördüm. Aynı formülü Celal Bayar'da 4 Mayıs 1965 tarih ve numaralı Meydan Dergisi'nde çıkan makalesinde Atatürk'ün muvaffakat ve direktifleri ile ve İzmir Milletler Arası sergisinin açılışındaki nutkunu aldığını bildirir. Bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdi mesai ve faaliyeti esas almakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerini icap ettirdiği işlerde bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen alakadar etmektir. Bu formülün bir de girişi vardır. Bizim takibini muvafık gördüğümüz devletçilik prensibi, bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini takip eden ve hususi ve ferdi iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmadan sosyalizm prensibine dayanan kolektivizm, komünizm gibi bir sistem değildir. Atatürk'ün devrinde bu konu gerek Recep Peker'in fırka ve program çalışmaları, gerek o devrede ortaya atılan fikir cereyanları, mesela kadro hareketi tarafından daha dar veya çok daha geniş açılardan işlenmiş olmakla beraber, burada sadece şunu doğrulamak için bu formülü tekrar veriyoruz ki, karma ekonomi, Cumhuriyet devrinin ve bu arada İsmet Paşa iktidarının daima esas sistemi olarak kalmıştır. Fakat şuna da bir açıklık vermek lazımdır ki, devlet işletmeciliği sadece bir iktisadi teşebbüs olarak değil, fakat sanayi tesislerini memleketin içlerine, uzak bölgelerine yaymak. Modern, uygar, ileri yerleşme ve hayat tarzını memleketin uzak köşelerine kadar götürerek etrafa ileriliğin, uygarlığın örneklerini vermek. Gerek teknik, gerek işletme alanlarında büyük ölçüde işler içinde ve çok sayıda eleman yetiştirerek ileride bunların özel teşebbüs sahasında teşkilatçılıklarına, önderliklerine imkan vermek. iktisadi devlet teşekküllerini milli ekonominin bütün branşları ve sektörleri için bir mektep halinde geliştirmek. İşletme muhasebesi, doğru hesap, modern işletmecilik bakımından organizasyon sahalarında örnekler vermek, uzmanlar yetiştirmek ve tam istihdam, tam randıman alanları ile dürüst vergi hesabı alanında örnek olmak ve gelenek yaratmak. Yönetici, müstahdem ve işçiyi yalnız hizmetlerinden faydalanıp, hayatları ile ilgilenilmeyen kör iş kuvvetleri halinde almayıp, onların lojman, günlük hayat, sıhhat, eğitim ve çocuklarının bakımı ile spor işlerini ve toplu eğlencelerine kadar saran bütün sahalarda insanca yaşamalarını ve gelişmelerini sağlamak ve bu alanda özel teşebbüse örnek olmak. Dikkatle ve titizlikle izlenen prensipleri daha da sayabiliriz. Bu prensipler bugüne kadar süren anlayışsızlıklara, tenkitlere rağmen milli ekonomiye etkilerini yapmıştır. Bugün özel teşebbüsün yüksek idareci ve teşkilatçı kadroları hemen bütün elemanlarını devlet işletmelerinden sağlamıştır. Nitekim bugün de devlet işletmelerinin her birinin bulundukları yerler memleketin içinde ve uzak yerlerinde birer şehir halindedir. Parkları, lojmanları, eğitim müesseseleri, toplu yaşama ve spor hayatının bütün tesisleri rahat ve konforlu hayat düzeniyle eşleri demokratik memleketlerde dahi pek görülmeyen uygar tesislerdir. Ama özel teşebbüsün hala ve bugün de işletmeyi sadece fabrika binaları olarak alarak çalışıcı kadronun beşeri gelişmesi ve ihtiyaçları ile uğraşmaması esef edilecek bir gelenek haline sürer gider. Kaldı ki devlet teşekküllerinin bu geniş tesis ve sosyal masrafları yüzünden devlet işletmelerinin özel teşebbüse nazaran zararlı çalıştığı iddiası ise her tarafta yerleşen ve garip bir ürkeklikle bizzat devleti idare edenler tarafından dahi cevaplandırılmayan, olduğu gibi kabul edilen, inanılan ama gerçeğe uymayan bir yaygın kanaat halinde devam etmektedir. Bunun gerçekle alakası yoktur. Bunun en büyük delili mesela her dokuma merkezinde birer şehir vücuda getirmiş olmasına ve bu şehirleri beslemesine, idare etmesine rağmen Sümerbank mamullerinin her tarafta ve bin türlü takitlere rağmen özel teşebbüsün aynı cins mamullerinden daha ucuz satılmasıdır. Kamu hizmeti mahiyetinde olan yahut kendilerine kamu hizmeti gibi ve devlet eliyle çeşitli külfetler yükletilen bazı teşekküller dışında bütün iktisadi devlet teşekkülleri her zaman karlı, verimli olmuş ve kazançlarından vergilerini doğru ödeyerek aynı zamanda sosyal hizmetlerini devam ede gelmişlerdir. O kadar ki mesela 2. Dünya Harbi gibi bir boşluk, yokluk ve pahalılık devrinden çıkarken bile iktisadi devlet işletmelerinin mesela kömür işletmelerine devlet emriyle tahmil edilen 20 milyonluk açığından başka açığı ve zararı yoktu. Hülasa Atatürk devrinin ve İsmet Paşa iktidarı 1930-1938 arasında bir devletçilik sistemine iç ve dış zorunluluklarla yönelmiştir. Ama bu yönelişin özel sektörü baltalamadıktan, önlemedikten başka ona yol açması, ona yardımcı olması, onu kendi koruyucu fiyatlarıyla kanadı altına alması bakımından milli ekonomiye hesapsız faydalar sağlaması, bugünün ucuz ve değersiz demagoji cereyanlarına değer vermeyecek olan yarınki nesiller için heyecan verici bir araştırma konusu olacaktır. Dünya buhranı ve dolayısıyla dış ticaretin düşmesi, ihraç madde ve fiyatlarının düşmesi, bütçenin zayıflaması, paranın sarsılması, daha ilk adımda liberal eğilimlerin, mesela serbest fırkanın mukavemeti ve nihayet içeride uyanan affairist'te cereyanların binbir çeşit tarihleri içinde başarılan şeyleri yalnız ikinci adamın sessiz fakat yorucu mücadelelerinin bir hikayesi gibi değil, milli hayatımızda ekonomik gelişmelerimizin çetin fakat ilgi çekici, heyecan verici bir safhası olarak da incelemek gerekir. İnönü'nün bilhassa bu devreye ait hatıralarını ve bunlarla ilgili belgeleri yayınlamamış olması yakın tarihimiz için daima bir eksiklik olarak kalacaktır. Çünkü İstiklal Savaşı günlerinin şu veya bu kaynaktan az çok aydınlanabilmesine bizzat Atatürk'ün de büyük nutukta bu devreye ışık tutmasına karşılık 1930-1938 arasında bilhassa iktisat cephesindeki güçlüklerin ve çatışmaların hikayesi karanlıktadır. Bu devre için yalnız Celal Bayar, önce Celal Bayar ismi altında 4 ciltlik bir eser neşrettirmiş, sonra da ve Cumhurbaşkanlığı sırasında ayrıca Celal Bayar'ın Söyle ve Demeçleri ismi altında 5 ciltlik bir seri yayınlatmıştır. Bunlardan başka ve geniş imkanlarla hazırlanmasına girişilen hatırat işine 27 Mayıs ihtilali ve neticeleri fasıla vermiş olmakla beraber bu hatıratın 1. cildi şimdi yayınlanmıştır. Bütün bunların tek açıdan olsa da bazı çelişmeler, çatışmalar arz etse de nihayet araştırıcılar için gene de faydalı olduğunda şüphe yoktur. Ama lazım gelirdi ki 1930-1938 arasında çeşitli alanlarda görev ve sorumluluk almış olan başka şahsiyetler de kendi açılarından hatıralarını versinler. Bu maalesef olmamıştır. İnönü'ye gelince sanıyorum ki o belgeleri devlet malı saymaktadır. Özel hatıralarına gelince bu hatıralarda tek adam ve ikinci adam o kadar iç içedirler ki galiba İnönü de bu kadar bağıntılı olayların içinden kendisine ait olanlarını çıkarıp vermekte müşkülat çekse gerektir. Şimdi biraz da şu aforizme bahsine değinmeliyiz. Çünkü öyle görüyoruz ki bu karanlık cereyan sonunda ve bizzat ikinci adamın hayat hikayesinde de bazı mertebe etkiler yapmıştır. Türkiye'de iktisadi sektör çatışmaları ve siyasi komplikasyonlar. İsmet Paşa'nın başvekillikten ayrılışını tek sebebe bağlamak elbette ki mümkün değildir. Ama bu olayda iktisadi sektör çalışmalarından gelen siyasi etkilerin bardağı taşırıcı sebepler arasında önemli yer aldığını söylemek hatalı olmasa gerektir. 17. İş Bankası'na doğru. İsmet Paşa elbette ki mütaassıp bir devletçi değildi. Zaten Türkiye hiçbir zaman hakim bir devletçilik nizamı içine götürülmedi. 1923-1930 arası bir geçiş devriydi. Devlet sırtında bir yük teşkil eden harap, verimsiz bir takım eski Osmanlı işletmelerine iyi kötü çeki düzen vermek için bazı teşekküller yaratmaya çalışmıştır. Ama bu maksatla 1925'te kurulan Sanayi ve Maden Bankası, 1932'de kurulan Sanayi Ofisi, gene aynı tarihte kurulan Sanayi Kredi Bankası teşebbüsleri hakkında daha önce ve Türkiye'de devletçinin hikayesi bahsinde bilgi verilmiştir. Liberal kalkınma ümit ve teşebbüsleri gerçek iktisadi siyasete hakimdi. 1927'de çıkarılan Sanayi Teşvik Kanunu'nun ruhu da özel sanayi teşvik etmekti. Ortada milli bir kredi cihazı da yoktu. Bu alanda ilk önemli teşebbüs 26 Ağustos 1924'te İş Bankası'nın kurulmasıyla başladı. Zaten Türkiye Cumhuriyet devrine milli kredi cihazlarından tamamen mahrum olarak girdi. Eski Türkiye'de bankacılık yabancı sermaye teşekkülleri şeklinde başladı. Gerçi faizcilik şeklinde para muameleciliği, sarraflık ve azınlıklar elinde bir Galata bankerliği daima vardı. Hem devlete borç veren hem yabancı maliye piyasaları ile ilişkileri olan Baltacis, Aleon, Hristakis, Göçeoğlu, Zagrafos, Bogos, Mısırlıoğlu, Zarifi gibi para alışverişçileri bu arada sayılabilir. Fakat ilk Avrupa'yı banka olarak İstanbul Bankası 1847'de kuruldu. 1856'da Osmanlı Bankası, 1860'da Union Frontier ve gene onun hissedarları tarafından La Banque de la Turc kuruldular. Bu listeyi uzatmak mümkündür. Fakat zamanla Osmanlı Bankası, ara yerde kurulan diğer mali teşekkülleri kendi içinde eriterek onlar tasfiye edildi. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye'de Osmanlı Bankası'ndan başka şu yabancı mali müesseseler faaliyetteydi. Banca Commerciale Italiana 1919, Banco di Roma 1911, Hollante Banca Uni, N.V. 1921, Selanik Bankası 1888, bunlara Yunan Bankası ve diğer önemsiz birkaç tesisi de ilave edebiliriz. Gerçi Ziraat Bankası ta 15 Ağustos 1888'de kurulmuştu ama bu banka mevduat ve ticari gelir kaynaklarına dayanmadığı için Osmanlı idaresinde nihayet hükümetin bir havale cihazı olarak çalışmaktan daha ileri gidememişti. 1924 yılında 17.942.800 liralık bir ödenmiş sermaye ile 108 bin liralık ihtiyat akçesini temsil eden Ziraat Bankası'na ancak 4.089.165 liralık tevdiat vardı. Gerçi 24.423.965 liralık krediler yekunu görünüyordu. Ama tevdiat daha ziyade hükümet mevduatıydı. Krediler ise hemen tamamen dolmuş ve şüpheli alacaklar halindeydi. Bu sebeple 1923-1930 arasında Ziraat Bankası esaslı bir kalkınma hareketine katılamadı. Bu banka 1937'de yeni bir kanunla yeni bir hüviyet alıncaya kadar da faaliyeti sınırlı kaldı. İş Bankası'na gelince bu teşebbüs üzerine biraz durmalıyız. İş bankaları Le Banque d'Affaires bankacılık ekonomisinde özel bir tip teşkil ederler. Bu tip bankaların ilk vatanı 1830'lardan sonra Fransa'dır. İş bankalarının ayırt edici vasfı hem ticaret muameleleri hem de ve belirli bir oranda endüstri tesis ve iştirakleri ile iktisadi faaliyetlerini bütün verimli sahalara yayımlamalarıdır. Bunlar aynı zamanda özel mevduat bankalarıdır. Bu tip bankacılıkta muvaffakiyetin sırrı evvela tasarruf ve ticari mevduatı toplayabilmek suretiyle bunları kısa ve orta vadeli ticari kredilerde yani para piyasasında kullanabilmektir. Sonra da belli bir oranda sanayi iştirakleri garantili tesislere giderek seyyal bir kredi siyaseti sağlayabilmektir. Bu bankalar özel mahiyette olduğu ve bu sebeple de devlet işletmeciliği için kurulan bankalara devletin yüklediği ağır yatırımlı ve sermayenin deviz sürati az işlere gitmedikleri için başarı şansları fazladır. Türkiye İş Bankası da bu tip bir banka olarak kuruldu ama fazla olarak daha ilk adımdan itibaren bazı devlet imkan ve garantilerini de sağlayabildi. Bankanın kuruluşunda bizzat Gazi'nin teşvik ve muzaheretleri onun ilk büyük şansı oldu. Atatürk'ün 26 Ağustos 1936'daki şu beyanları ne kadar teşvik edicidir. İş Bankası kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bakımından başlı başına yer alacaktır. Bu kurum, Naçiz, önemsiz bir servetin bile ekonomik hayatta fert menfaatlerine hasır olunmayıp ulus menfaatine hasredilmesinden çıkabilecek olan büyük neticeleri az bir zamanda ve bahusus yepyeni bir devlet kuruluşunun türlü inkılap güçlükleri içinde alem şumul bir surette fiilen göstermiştir. Ferdi servetleri sadece ferdin menfaatine hasretmeyip halkın menfaatlerini işletmek, Atatürk'ün takdir ve teşvikindeki mana elbette ki buydu. Nitekim o zaman Gazi de vaktiyle Hint Müslümanlar tarafından kendisine hediye edilen ve zaferden sonra bakiyesi elinde kalan bir miktar parayı İş Bankası'nın sermaye teşekkülüne kattı. İş Bankası 26 Ağustos 1924'te 1 milyon liralık sermaye ile kuruldu. Başına daha önce iktisat vekili olan Mahmut Celal Bey Bayar, umum müdür olarak getirildi. Celal Bayar 1884'te Gemliğin Umubey köyünde doğdu. Bu bakımdan İnönü ile yaşıttır. Babası Plevni muhacirlerinden Abdullah Fehmi Efendi, hoca sınıfındandı. 1877'de Rumeli'den Umubey'e göçünce orada Rüşdiye Mektebi, Orta Mektep ve Kazada müftülük yaptı. Celal Bayar'ın ilk hocası babası oldu. Daha sonra Celal Bayar Bursa'ya gönderildi. Orada bir ara Fransız Mektebi'ni devam imkanını bulmakla beraber bir taraftan da Bursa'da Dutch Orient Bank'a memur olarak girdi. O zaman genç bir Türk için bu kabul önemliydi. Bankacılığı böyle başladı. Bursa onun siyasi hayatına da başlangıç merkezi oldu. Bayar gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne orada girdi. Bu girişte İnönü ile aynı yıla rastlar. Celal Bayar ikinci adamın ikinci cildinde yer alacağı için burada ayrıca tefsilata girmiyoruz. İş Bankası gerçi mütevazi bir sermaye ile işe başladı. Halen özel teşebbüs alanındaki Türk bankalarının en kuvvetlisi olan İş Bankası bugün 20 milyon liralık itibari sermaye ve 200 milyon liralık ihtiyat akçesi ve kanuni karışıkları 3 milyar lira kadar genel ve 2 milyar kadar tasarruf mevduat toplamış bulunmaktadır. İtibari sermayeleri yekunu 720 milyon lirayı bulan 34 sanayi, ticaret, sigortacılık ve bankacılık şirketinde de en az %10, en çok %99 oranında iştirakleri vardır. %26'sı Atatürk'ün vasiyeti dahilinde dil ve tarih kurumlarına, %14'ü maliyeye, %34'ü İş Bankası memurlarının emekli sandığına ait olan sermayenin geriye kalan eşyasa ait bulunmaktadır. Mesela 1924'te, ve o da önemli kısmı hükümete ait olmak üzere ancak 2 milyon 469 bin liralık mevduat ve 12 bin liralık tasarruf mevduatı sağlayabildi. Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'de genel mevduat 100 milyon ve tasarruf mevduatı 50 milyon seviyesine ulaşmış bulunuyordu. Ama asıl gelişme daha sonradır.